Ayrım 21, sayfa 211. Birkaç gün sonra Greg'in hasta kayıtları elime ulaştı. Hemen oturup ayrıntısına dek incelemeye koyuldum. Ancak herhangi bir anormalliğe rastlamadım. Öyle ki sırtında şüpheli bir ben bile yoktu. PET taraması da tamamen normal çıkınca Alzheimer ya da demansa, parantez içinde bunama, dair hiçbir bulgu yoktu. İyi haberi vermek üzere onu aradım. Neyim varmış söylesenize doktor, dedi Greg. Henüz emin değilim ama olasılıkları çarşamba günü tartışabiliriz. Ha evet, dedi. Yalnız beni o gün daha sonraki bir saate almanız mümkün mü? 5:30 mesela. Raketbol maçım öğlene alındı da. Takvimimi kontrol ettim. Tamam, benim için uygun. Görüşürüz o zaman. Telefonu kapadım ve Greg'teki zihinsel kaymanın olası nedenleri üzerine düşünmeye başladım. Alzheimer şimdilik devre dışıydı ama normal PET taraması kişinin ileride bu hastalığa yakalanmayacağını göstermiyordu. Tabii bu ayrıntıları telefonda anlatmam mümkün değildi. Aslında PET taraması anormal çıksaydı bu haberi de yüz yüze vermeyi beklerdim. O akşam saat 10:30'da elimde bir yığın dergiyle yatağa girdim. Jiji, uçan ekmek kızartıcıları desenli pijamasıyla banyo çıktığında niyetim dergileri okumaktı. İş nasıl gidiyor, dedi Jiji. Bildiğin gibi işte değişik bir şey yok. Doçentlik alma konusu, komite toplantıları, deli insanlar. Yo, ciddiyim ben, dedi. İlginç vakalar var mı? Bir hasta var aslında. Prodüksiyon dünyasının kodamanlarından. Öğleden sonraları ve akşamları zihni bulanıyor. Jiji'nin yüzü aydınlandı. Ciddi misin? Acaba bir sabah, hani bulanıklık başlamadan önce, onu şu benim senaryolardan birini versen olur mu? Güldüm. Hayır. Vakayı dinlemek istiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. Jiji yatağa oturup bir yandan vücut losyonu sürerken bir yandan da beklentiyle yüzüme baktı. Ne olduğunu tam olarak çözebilmiş değilim. Alzheimer değil. Küçük inmeler de söz konusu değil, dedim. Belki depresyondadır. Evli mi? Aha, çok komik. Evet, ikinci evliliğini yapmış. Kendinden çok daha genç bir kadınla. Ona göre yani, uyarmadı deme. Jiji yastıkla kafama vurdu. Yorganın altına girdi ve romanını okumaya başladı. Jiji'nin sorusu bana Greg'de depresyon olup olmadığını ciddi ciddi düşündürmeye başladı. Talepkar bir stüdyo yöneticisi olarak dışarıdan sert görünmek zorundaydı. Ama depresyonlu kırılganlığını gizliyor olabilirdi. Klinik depresyonu olan kişilerde semptomlar diurni, yani gündüzsel bir döngü seyredebilirdi. Sadece geceleri ya da sabah erken saatlerde düşüncelere dalıp gittiğini söyleyen hastalar vardır. Ancak bu örnekte depresyona uymayan şey, Greg'de uyku bozukluğu veya kilo değişiminin olmamasıydı. Diurnal döngü genelde psikiyatrik tanıya işaret eder ama bunun mutlaka depresyon olması gerekmez. Örneğin, anksiyetesi olan insanlar uykuya dalmakta zorluk çekerken, depresyonu olanlar geceleri uyanır ve yeniden uyumakta zorlanırlar. Hepimiz yapı itibariyle diurnalizmizdir, yani gündüzleri geceye kıyasla daha aktivizdir. Bunun da ötesinde çoğumuz kendimizi ya sabah insanı ya da gece insanı olarak tanımlarız. Gün içindeki uyanıklık seviyemizi belirleyen şey biyolojik güdümlü günlük ritmimizdir. Günlük ritmimizin yansımasında 24 saatlik periyot döngüsüne sahip hormon seviyelerindeki iniş ve çıkışlarda ayrıca uyku düzeni, beslenme, egzersiz ve ilaç kullanımı da dahil çeşitli gündelik alışkanlıklarımızda görebiliriz. Greg'in semptomları gün sonunda ortaya çıkıyordu ki bu da belirgin bir diurnal yapıydı. Günün ilerleyen saatlerinde bu semptomları fizyolojik bir rahatsızlığın başlatıyor olabileceği aklıma geldi. Belki 24 saatlik bir kalp holter monitörü beyne kan akışında azalmaya neden olan bir aritmiyi ortaya çıkarabilirdi. Fakat zihinsel yorgunluğu tetikleyenin harici bir olayın olması ihtimalini de göz önüne almam gerekiyordu. Greg'in İşteki rekabetten kaynaklanan kaygısı seanslarımızda artık bir temaya dönüşmüştü. Belki günlük stresli bir durum, iş arkadaşlarından biriyle arasındaki bir çatışma, kendine bağlı yöneticilerden biriyle, hatta belki patronla yapılan belli bir toplantı, öğleden sonra ve akşamları zihinsel bulanıklığı tetikliyordu. Çarşamba gelip çattığında ben hala Greg'in ayırıcı tanısına kafa yormakla meşguldüm. Greg'in asistanı Trice'i aradım. Ve hastamın geç saatte bir toplantısı olduğunu, 5:30'daki görüşmemiz için beni arabayla aldırtıp stüdyoya getirtmelerine mümkün olup olmadığını sordu. Tabii kaybedeceğim vakit de fazlasıyla telafi edilecekti. Aklıma hemen Greg'i doğal yaşam alanında görmenin avantajları geldi. Bu sayede strese neden olan şeye dair ipuçları elde edebilirdim. Ayrıca bir limuzine stüdyoya gidip film yıldızlarıyla bir arada olma fikrinin cazip geldiğini de itiraf etmeliyim. Baktım ki eve dönüp üstüme havalı bir şeyler geçirmeyi düşünmeye başlamışım. Hemen kendimi toparlayarak Tracy'ye cevap verdim. Olabilir ama saat 5 çeyrek geçeye kadar doluyum. Çoğu insan ünlülerin ve diğer önemli insanların yanında heyecanla kapılır. Psikiyatristler de bu konuda istisna değildir. Zengin ve ünlülere hizmet vermenin zorluklarını ilk defa 1964'te bir psikiyatri dergisi VIP sendromu üstüne yazılmış bir makaleyle tanımladı. VIP'ler, rock yıldızları, politikacılar veya diğer nüfuzlu insanlar tıbbi yardım almaya kalktıklarında her zaman en iyi yardımla karşılaşmazlar. Hatta aldıkları yardım genelde standart altıdır. Önemli hastalar hekimlerini idare etmeye çalışabilirler. Bazı doktorlar da hastaya karşı çıkamayacak kadar şöhretli insan hayranı olabilir. VIP'lerin gereğinden fazla ilaç yazan, eksik tanı koyan, hatta hastalarının sosyal hayatına kapılan doktorları olmuştur. Kariyerimin bu noktasında onlara verdiğim duygusal tepkileri bilecek ve tarafsızlığı, profesyonelliği korumanın önemini anlayacak kadar VIP tanımış durumdaydım. Her ne kadar bazı VIP'ler beni etkilemiş olsa da, sonuçta ben de insanım. O duyguların hastamla arama girmesine asla izin vermiyordum. Saat 17.45'te beni alan araba stüdyo kapısına yanaştı. Şoför kapıdaki görevliye şöyle bir el salladıktan sonra ana binaya doğru ilerledi ve binanın önüne park etti. Ana ofislerin ilerisine devasa sesli çekim stüdyoları serpiştirilmişti ve sağda solda koşuşturup duran insanlar vardı. Şoför Bay Wiley'nin ofisinin 3. katta olduğunu ve kendisinin geri döndüğümde beni bekleyeceğini söyledi. Binaya girdiğimde sessizlikle karşılaştım. Asansörle 3. kata çıktım. Kapı birkaç kanepenin, üstü dolu koltukların ve sektör dergileriyle dolu sehpaların bulunduğu geniş bir oturma alanına açıldı. Tracy beni karşılamak için ayağa fırladı ve kahve, çay ya da su almak isteyip istemediğimi sordu. Su istedim. Tracy bir bardak soğuk su getirdi. Bay Wiley'nin az sonra geleceğini söyledi. Hollywood Reporter'a göz attığımda Gerçeğe Çağrı filminin hala büyük işe hasılatı yaptığını gördüm. Az sonra asansörün kapısı açıldı ve Gareth, raketbol giysileriyle dışarı çıktı. Kandır içinde Alien şişesinden son yudumunu içti. Bana peşinden gelmemi işaret ettikten sonra boş şişeyi çöpe fırlattı. Tracy arkamızdan kapıyı kapadı. Ofise şöyle bir bakınca büyüklüğünden ve art deco dekorundan etkilendim. Greg bardaki buzdolabından bir şişe su daha aldı ve beni kanepeye oturttu. Kendisi de karşımdaki kanepeye geçti. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Durup bir havluyla yüzünü ve boynunu sildi. Biraz daha su içti. Son anda haber verdiğim için kusura bakmayın ama çok çılgın bir gün geçirdim. Sorun değil Greg. İnanılmaz bir oyun çıkardım bugün biliyor musunuz? Montajdan iki adama dersini verdim. Öne doğru eğilerek sessizce konuştu. Fakat bugün kortta yaşadığım tuhaf duyguyu anlatmam gerek size. Ne tür bir tuhaf duygu dedim. Hani bazen patronumu yenebileceğimi hissettiğimi ama yenmediğimi söylemiştim ya. Başımı salladım. Devam etti. İşte bugün de montajdaki bu serserilerin benim kazanmama izin verdikleri hissine kapıldım. Birkaç basit atış vardı. Karşılamadılar. Ne dersiniz? Beni yerimden etmeye mi çalışıyorlar acaba? Green şüpheliciliği paranoyaya mı dönüşüyordu? Aklıma başkaları tarafından dinlenmekten şüphelendiği için Larry Klein ile korp sahası etrafında yürüyüşümüz geldi. Ancak Green'in korkuları büyük bir hızla yoğunlaşıyor gibiydi. Durumu kötülüyor muydu acaba? Bak, gösteri dünyasını bilmem ben Greg ama montajdan birinin senin en tepedeki pozisyon için bir şansı olduğunu sanmıyorum. Onu gerçekle yüzleştirmeye çalışıyordum ama o lıkır lıkır suyunu içerken beni duymuyormuş gibiydi. Bir kez daha kurulanarak dolaba doğru gitti ve neredeyse orada olduğumu unutmuş gibi tişörtünü değiştirdi. Sonra yerine oturup neden bahsediyorduk dedi. Senin raketbol karşılaşmandan. Öyle mi? Neyse unutun gitsin dedi. Biliyor musunuz örneğin şu an kendimi biraz yavaşlamış gibi hissediyorum. Sizce nedir bu zihinsel bulanıklığın nedeni? Akşamüstleri sinirini bozan ve episodlarını tetikleyebilecek biriyle toplantı yapıyor olabilir misin? Ne zamandır iş yerindeki stresten ve rekabetten söz ediyorsun? Zihinsel kaymaların da hep günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkıyor. Greg bir an durup düşündü. Pardon doktor, şu beyin bulanıklığı yavaşlatıyor beni. Duraksadı. Sonra devam etti. Aslında stresli olan sabah toplantılarımdır benim. O toplantılarında sayılara bakar, filmlerin performansını değerlendiririz. En kötüsü de pazartesidir. Hafta sonunun hemen ertesi. 3 günlük tatil ise salıları. Aslında ikinci saatleri en az stresli olduğum saatler. Roketbol oynuyorum o saatlerde. Greg şişeyi kafasına dikip bitirdi. boş şey sehpaya koyduğu sırada birden aklıma bir şey geldi. Bunlardan günde kaç tane içiyorsun dedim. Greg'in yüzüne anlamsız bir ifade belirdi ve bana hiçbir karşılık vermedi. Greg, duyuyor musun beni? Endişelenmiştim. Konuşmamıza odaklanmakta güçlük çekiyordu. Greg, resmen bağırmak zorunda kaldım. Ne var dedi. Günde kaç şişe su içiyorsun diyorum. Bilmem diye cevap verdi sonunda. Spor yaptığımda çok içiyorum. Domuz gibi terliyorum çünkü. Greg bir şişe daha almak için bara doğru giderken benim Greg'deki zihinsel kaymalara ilişkin birincil tanısı atıyorum iç stresinden zorlantılı su içme diye de bilinen polidipsiye dönüştü. Nispeten ender rastlanan bu rahatsızlık su intoksikasyonuna da ya da zehirlenmesine yol açabilir. Hastanın sindirdiği suyun miktarı böbreklerin atabileceği miktarı aşar. Sonuç olarak vücuttaki sodyum düzeyi düşer ve bu da karışıklık, yönelim bozukluğu ve psikotik davranış dahil çeşitli semptomlara yol açabilir. Tedavi edilmezse zihinsel semptomları ilerleyerek hezeyana, uyku sersemliğine hatta komaya dönüşebilir. Hastalık şiddetli ise ölümcül olabilir. Boston'daki ihtisasım sırasında psikolojik polidipsisi olan bir kronik şizofreni hastasını tedavi etmiştim. Gizlice su içip nöbet geçirmemesi için hastayı sürekli gözetim altında tutmak zorunda kalmıştık. Greg'in su intoksikasyonu farklıydı ve aşırı eforla ısı stresiyle bağlantılıydı. Bazı atletler su zehirlenmesi riski altındadır ama genelde antrenman ve karşılaşmalarda normal su yerine ilave elektrolitler içeren spor içecekleri tüketerek bundan kaçınılırlar. Serebral ödeme diğer bir deyişle beyinsel şişmeye neden olabilen şiddetli hiponatremiyi yani kandaki sodyum düşmesini önlemek için rahatsızlığın en kısa sürede belirlenmesi büyük önem taşır. Greg'in içinde bulunduğu potansiyel tehlikenin farkına vardığım anda hızlı harekete geçmem gerektiğini anladım. Peşinden bara giderek dur Greg dedim. İçme o suyu. Sanırım sendeki beyin sesine neyin sebep olduğunu buldum. Greg elinde yeni bir şişe suyla durdu ve harika hemen anlatın dinliyorum dedi. Birazcık daha içmem gerek ama deli gibi susadım. Şişeyi kaldırdı ama tam içeceği sırada uzanıp şişeyi almaya çalıştım ve elinden düşürdüm. Her yere sular saçıldı. Greg geri adım attı. Derdin ne senin adam? Mesele su dedim. O kadar çok su içiyorsun ki beynini zehirliyor. Greg kuru bir havluya uzanırken kahkaha attı. Ömrümde böyle saçmalık duymadım. Su insanın içebileceği en sağlıklı şeydir. Burada bir kliniğiniz ya da revireniz var mı dedim. Tabii ki bir kliniğimiz var. Tamam, gel o halde yanıldığımı kanıtla. Sana hemen bir kan testi yapalım. Kanında sodyum düzeyi düşük mü bakalım. Greg telefonu uzandı. Tracy, hemşireyi hemen buraya çağır. Kan testi yapılacak bana, derhal. Telefonu kapatıp gülümsedi. Hep bu lafı söylemek istemişimdir. Biliyor musun, şu an üstüme bir yorgunluk geldi geri. Birkaç dakika kanepeye uzansam iyi olacak galiba. Halsizlik düşük sodyumun bir diğer göstergesi olduğundan Greg'in rahatsızlığı beni daha da endişelendirdi. Kan alındıktan sonra sana hemen sodyum vermeliyiz. Kapıyı açtım ve Trice'den bize büfeden cips, tuzlu çubuk ve sporcu içeceği getirmesini söyledim. Hemşireye beklediğimiz sırada Greg kanepede gözleri açık ama konuşmadan sersemlemiş halde uzandı. Bana çok daha uzun gelen 5 dakikalık bir sürenin sonunda Trice nihayet yanında kan testi seti taşıyan hemşireyle çıka geldi. Hemşireye Greg'i işaret ettim. Hemşire hemen Greg'in üst koluna bir damar sıkacı bağladı ve tüpü 10 cm küp kan çekti. Ona kartımı verdim ve Greg'in elektrolit sonuçları çıkar çıkmaz muhtemelen birkaç saat içinde beni aramalarını söyledim. Trice sehpanın üstüne bir sepet dolusu cips, kraker ve tuzlu çubuk ile 4 şişe sporcu içeceği koyduktan sonra hemşireyle birlikte dışarı çıktı. Ben hemen tuzlulardan bir paket açıp Greg'e uzattım. Greg bir paket krakeri mideye indirdikten sonra doğrulup çubuklardan aldı. Poşetin yarısına geldiğinde geri hatırladığım en berbat nöbetlerden biriydi bu dedi. Sen seans için bunca yolu geldin, ben tamamen kendimden geçtim. Sporcu içeceğinden bir yudum aldıktan sonra suratını buruşturdu. Onun sistem kurtulduğuna memnun olmuştum. Hızla düzelmesi de benim teşhisimin doğru olduğuna ikna etmişti. Ama emin olmak için kan testlerinin sonucunu beklememiz gerekiyordu. Saat iyice ilerlemişti. Evime gitmek istiyordum. Greg'e şimdilik su içmeye ve raketbol ara vermesini söyledim. O akşam çağrı cihazıma laboratuvardan sonuçlar geldi. Greg'in kanındaki sodyum düzeyi tahmin ettiğim gibi anormal derecede düşüktü. Önceki hasta kayıtlarından bir anormallik görülmemişti. Çünkü o testler Greg'in aşırı su içtiği maç sonrası saatlerde yapılmamıştı. Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyordum. Aslında zihinsel kaymaların nedenini nihayet çözmüştüm. Aslında ipuçları baştan beri ortadaydı ama ben Greg'i spor sonrası görene kadar ipuçlarını birleştirememiştim. Doğru açıklamayı bulup harekete geçebilmem için hastamı ölümcül olabilecek bir su zehirlenmesi yaşarken görmem gerekmişti. Acaba tıbbi bir neden araştırmam gerekirken kişiler arası ilişkilerde akla gelmedik bir tetikleyiciyle, işle ilgili bir stresle fazlaca mı ilgilenmiştim? Kariyerimin başlangıç dönemlerinde olsa Greg'teki polidipsiyi keşfetmemin bu kadar uzun sürmesinden dolayı kendime muhtemelen epey yüklenirdim. Ancak yıllar içinde elde ettiğim tecrübe bana artık bir perspektif kazandırmıştı. Greg gibi vakaların karmaşık olduğunu biliyordum. Bunları hiç çözemediğimiz zamanlar olabiliyordu. Olayın sonucunu Larry Klein'e anlattığımda sırtımı sıvazladı ve tanı konusunda bir kahramanmışım gibi beni övdü. Doğrusu hoşuma gitti. Greg birkaç hafta sonra kontrol için ofisime geldi. Üstünde raketbol kıyafeti, elinde spor çantası vardı ve ışıl ışıl bakışlarla seansın başlamasını hevesle bekliyordu. "Geri, ister inan ister inanma ama sayende oyunum iyileşti," dedi. "Harika. Az önce karşılaşmadan çıktığın düşünülürse dikkatin bayağı yerinde görünüyor. Beyinsi belirtilerinden hiç kaldı mı geriye?" dedim. "Hayır, çok teşekkür ederim sana. Hani patronumla da oynuyorum demiştim ya, az önce onu yendim. Çok da hoşuma gitti. Karşılaşmadan sonra sarıldı bana. Demek sahiden dostunmuş," dedim. "Altında çalışan yöneticilerle durum nasıl?" "Artık umurumda bile değil. Kimse işimi benim gibi yapamaz. Stüdyo şefi olduğum zaman işlerinden biri yerime geçecek elbet. Ki o kişiye bol şans diliyorum çünkü dünyanın yükünü sırtlanacak." Greg çantasından bir havlu çıkarıp terli kaşını sildi. "Of, susuzluktan ölüyorum." Elip çantasına uzandığını görünce su içme sorununun yükselttiğini düşünerek tedirginleştim. Ama o sporcu içeceği çıkararak bir yudum aldı ve "insan zamanla benimsiyor şeyi," dedi. O akşam Coldwater Canyon trafiğinde sıkışıp kalınca perşembe akşamı yemeğimize geç kalacağımı haber vermek için Gigi'yi aramaya çalıştım. Ancak her zamanki gibi Canyon'da telefon çekmediğini fark ettim. Tipik Los Angeles işte. En pahalı, en seçkin semtler kapsama alanının en kötü olduğu semtlerdi. Buradan 20 dakika sonra Lalaji'ye vardığımda Gigi bana bir bardak cabernet ısmarlamıştı. Ekmek sepetindekileri silinip süpürülmüştü. Paltomu çıkarıp oturdum. "Gel kadeh kaldıralım." Kadehlerimizi tokuşturduk. "Neye kadeh kaldırıyoruz Doktor Small?" "Doçent Doktor Small desek daha doğru olacak," dedim koca bir sırıtışla. Şişe ayağa kalktı, kollarını boynuma doladı ve beni öptü. Garsonlar da alkış tuttular. "Biliyor musun," dedi Gigi, "şu doçentlik unvanı sende pek seksi durdu. Acaba pizzayı paket yaptırıp eve mi gitsek?" İçkilerimizi bitirip pizzayı beklediğimiz sırada Gigi'ye komitenin sorduğu her soruya nasıl cevap verdiğimi anlattım. Zaferimin her ayrıntısını doya doya baştan yaşadım. Larry Klein'in tavsiyesi, en basit olasılıklar asla göz ardı edilmemeli. Doçentliği almamda işime yaramıştı. Bu tavsiye aynı zamanda hastamın su içme sorunu tespit etmeme de yardımcı olmuştu. Geçen yıllar içinde bu basit matrayı hiç aklımdan çıkarmadım ve daima da faydasını gördüm.